küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen. Program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Ayhan Taşçı iletiyor sevgili dinleyenler. Yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayan Can Acun var, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün sizinle Suriye'deki son gelişmeleri, James Jeffrey'nin Türkiye ziyaretini, evet, Erdoğan'ın Putin'le görüşmesini, Türk üssüne saldırı girişimini ve Venezuela'da yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Evet. Dilerseniz Suriye'deki son gelişmelerle başlayalım. Suriye'deki son gelişmeler, evet, nelerdir?
Tabii Suriye sahasında birçok güncel gelişme yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Trump'ın çekilme kararı alması sonrasında. Sahadaki tüm aktörler hem devlet düzeyinde hem de devlet dışı silahlı aktörler düzeyinde hareketlendi. Yeni dönemde kendi çıkarlarını maksimize edecek şekilde pozisyon almaya, yeni ittifaklar kurmaya, kendi ellerini güçlendirmeye yönelik hamleler yapıyorlar. Tabii DAEŞ'le mücadele bir yandan devam ediyor. Özellikle Hacin bölgesinde artık DAEŞ'in elinde bulunduğu son bölgede birkaç hafta içerisinde muhtemelen elimine edilecek. Çok sona yaklaşılmış durumda. DAEŞ ise buna mukabil hücre yapılanmaları şeklinde kendini örgütleyerek Fırat'ın doğusunda ve Manbij sahasında özellikle saldırılar gerçekleştiriyorlar. İşte Manbij'de de Amerikalılara hedef alan saldırı. Bu bağlamda yapılmış bir saldırıydı. Bir istikrar alanı oluşmadığı için Fırat'ın doğusunda DAEŞ bundan yararlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte Rakka'da birçok hadisenin yaşandığını gördük. Orada özellikle bazı Arap aşiret mensuplarının YPG'liler tarafından öldürülmesine büyük tepki oluştu. Halkta bir infial yaşandı. Çok sayıda gösteri oldu. YPG'ye ait kontrol noktalarının, askeri noktaların yakıldığını gördük. Orada bir istikrarsızlık bu bağlamda devam ediyor. Yine İdlib sahasında bazı gelişmeler yaşandı. Rejim çatışmazlık bölgesini ateşkesi ihlal ederek İdlib'e bazı hava harekatları düzenledi. Muhalifler ve HTC tarzı radikal yapılanmalar buna karşılık verdi. Çatışmalar yaşandı. Yine muhalifler arasında özellikle HTŞ ile diğer Suriyeli ılımlı muhalifler arasında zaman zaman gerginlikler ve küçük çaplı çatışmalar yaşandığını gördük. İsrail'in yine bir şekilde Suriye'de hava harekatları düzenlemeye devam ettiğini biliyoruz. Rusya ile İsrail arasında bu bağlamda bazı görüşmeler yaşandı. Çünkü Ruslar bundan rahatsız oluyorlar. Kendi nüfus alanlarında olan bölgelerde kendi himayesini aldıkları Esed rejimine bağlı güçler devamlı İsrail tarafından vuruluyor. Rus hava savunma sistemleri buna cevap vermiyor. Rejime devredilen sistemler ise çok etkili olamıyor. Bazı İsrail'in hava füzelerini düşürse de genel olarak İsrail başarılı bir şekilde hava harekatları düzenliyor. Tabii aktörler arasında Suriye'deki iç dengelerde bunlar olurken temelde devletler arasında görüşmeler devam ediyor. James Jeffrey'nin Türkiye ziyareti, evet, bu bağlamda önemliydi. Jeffrey malum Başkan Trump'ın Suriye özel temsilcisi olarak atandı. Daha önce büyükelçiydi. Türkiye'nin tezlerine de yakın tezlerle tanınan bir isimdi. Özellikle YPG'yi, PYD'yi, PKK'sının terör örgütünün Suriye kolu olarak tanımlıyordu. Bunu açık bir şekilde ortaya koyuyordu. Ancak resmi pozisyonu alıp özel temsilci olduktan sonra pozisyonunu değiştirdiğini ve Amerikan devlet aygıtlarının genel anlamda PKK ile PYD'yi birbirinden ayrıştıran pozisyonu benimsediğini gördük. Şimdi burada temel mesele şu, Trump'ın geri çekilme kararı sonrasında iki tane senaryo var. Bir, Türkiye ile anlaşarak koordineli bir şekilde geri çekilme ve Fırat'ın doğusundaki yeni dengeleri birlikte ABD ile Türkiye'nin yönetmesi. İkinci ihtimal ise anlaşmasız bir geri çekilme. Bunun cereyan etmesi sonucunda Türkiye'nin askeri harekat düzenlemesi, Rusya'nın, İran'ın, rejim unsurlarının bölgede hareketlenmesi, ABD ile Türkiye arasında yeniden bir gerginlik yaşanması. Dolayısıyla Türkiye'de, ABD'de aslında temelde ittifak halinde koordineli bir şekilde geri çekilme sürecinin tamamlanmasını arzu ediyorlar. Bu bağlamda Amerikan ordusu bir açıklama yaptı. Yaklaşık 600 civarında Amerikan askeri bölgeye sevk ettiler ve geri çekilme sürecini bu askerlerin yöneteceğini ortaya koydular. Jeffrey de Türkiye'deki görüşmelerde muhataplarıyla işte geri çekilme süreci nasıl olacağı, nasıl bir koordinasyonla yapılacağı meselesini konuşuyor. Tabii temel mesele orada bir Türkiye'nin güvenli bölge oluşturma arzusu. Başkan Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmede de bu konuda bir mutabakata varılmıştı. Ama sahada bunun nasıl uygulanacağı konusunda ciddi belirsizlikler ve farklı pozisyonlar var. Amerika Birleşik Devletleri adeta bir güvenli bölgeden ziyade Türkiye'ye karşı bir tampon bölge oluşturmak istiyor. Tampon bölgenin temel amacı da YPG'nin Türkiye'nin olası bir askeri harekatından korunması. Türkiye'nin tabii hiçbir şekilde bunu kabul etmeyeceği doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından da dile getirildi. Şu anda Genelkurmay Başkanları ve alt heyetler arasında ve James Jeffrey'in de yine içinde olduğu heyetler görüşmeler yapıyorlar. Türkiye'nin hassasiyetlerini karşılayacak şekilde bir güvenli bölge oluşturulması meselesi bu bağlamda önem arz ediyor. Türkiye Aynül Arap'tan Menbiç'i de içerecek şekilde Maliki'ye, Irak sınırına kadar, güneyde ise 32 kilometre derinliği içerecek, M4 stratejik hattını da barındıracak bir güvenli bölge. Burada evet Türkiye özellikle Aynul Arap gibi, Kamışlı gibi Kürtlerin çok yoğun yaşadığı bölgelerle ilgili farklı senaryolar açık. Yani diğer bölgelerde Türk ordusu ve ona müzahir muhaliflerin konuşlanması karşılığında Kürt bölgelere yönelik bir iki tane küçük bölgenin izole edileceği farklı senaryolar hayata geçirilebilir. Amerika'nın hassasiyetleri de, dünya kamuoyunun hassasiyetleri de bu anlamda göz önünde bulundurulabilir. Ama asla YPG terör örgütüne yönelik askeri harekatı engelleyecek şekilde bir terör örgütüyle meşru bir devlet gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir tampon bölge oluşturulmasına Türkiye izin vermeyecektir. Hı hı. Buna yönelik PKK unsurlarında girişimler olduğunu biliyoruz. Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcüleri, yine meclis başkanı şu anda Amerika'da mesela görüşmeler yapıyor İlham Ahmet. Açıklamalar yaptılar. Evet biz güvenli bölge istiyoruz ama uluslararası aktörlerin garantisi ve koruması altında. Orada amaç Türk ordusunun Suriye içerisine girmeyeceği. Bunun yerine farklı senaryoların, farklı aktörlerin konuşulacağı bir denklem. Türkiye'nin bunu da hiçbir şekilde kabul etmediğini biliyoruz. Bu anlamda Jeffrey'e bu çok net bir şekilde yine Türkiye yaptığı ziyarette ortaya kondu diye düşünüyorum.
Peki Fırat'ın doğusuna yapılması düşünülen operasyon ne aşamada? Yani bu operasyon yapılması düşünülüyor mu? Evet. Ne zamana kadar düşünülüyor?
Savunma Bakanı Hulusi Akar dün itibariyle yine bir açıklama yaptı. Hı hı. Burada net bir şekilde tüm operasyon harekat hazırlıklarının tamamlandığını, hem Menbiç konusunda hem Fırat'ın doğusu konusunda Türk ordusunun ve yine onunla birlikte hareket eden Suriyeli muhalif unsurların harekete hazır olduklarını ortaya koydu. Ama tabii burada asıl mesele ABD ile yürütülen müzakereler. Askeri açıdan, lojistik açıdan Türkiye tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Eğer bir anlaşma zemini sağlanamazsa tek taraflı şekilde Türkiye çok kapsamlı olarak hem Menbiç hem de Fırat'ın doğusundaki Aynul Arap'a, Tel Aviv'de, Resulayn'a, Malikiye'ye eş zamanlı harekat düzenleyebilir. Şu anda bunun altyapısı tamamen hazırlandı ama bu tabii Amerika ile Türkiye arasında ciddi bir gerginliğe neden olabilir. Dolayısıyla Türkiye burada bir müzakere zeminiyle anlaşarak bu süreci yönetmek istiyor. İnsan kaybı da çok fazla yaşanmadan çünkü PKK'nın genel anlamda buralarda bir meskun mahal çatışması organize ettiğini biliyoruz. Şu anda birçok meskun mahalde hazırlık yaptılar. Aynı Türkiye'deki Hendek operasyonlarında olduğu gibi sivil halkı canlı kalkan olarak kullanma çabası içerisinde olacaklar ve burada sivil zayiatlar oluşmasına neden olarak Türkiye'yi işte sivilleri katleden bir ülke gibi gösterme çabasına girecekler. Bir propaganda savaşı yapacaklar. Afrin'de, Zeytin'den harekatında da bunun örneklerini gördük. Hatta Türkiye insan savaşlarıyla işte PKK'ların sivilleri nasıl Afrin dışına çıkmaya çalıştıklarını engellediklerini çok net şekilde ortaya koydu. Bu tabii PKK ile halk arasında bir karşı karşıya gelişen neden oluyor. Ama genelde Türkiye bu tarz hem insani krizlerin yaşanmaması hem ABD ile Türkiye arasında bir gerginlik yaşanmaması için bu işi müzakereler yoluyla sürdürmeye çalışıyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dediği gibi Türkiye'nin sabrında bir sınırı var. Artık on binlerce asker sınırda yığılmış durumda. Bunu çok uzatılmadan bir an önce ya Türkiye anlaşılarak içeriye girerek güvenli bölge oluşturması ya da askeri olarak terör unsurlarını elimine ederek içeriye girmesi gerekiyor.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya'yı ziyaret etti ve Putin'le görüştü. Bu görüşmenin önemi neydi ve görüşmede neler konuşuldu?
Tabii çok önemli bir ziyaret. Konjonktürel olarak baktığımızda Suriye'deki özellikle önemli gelişmeler yaşanırken Trump'ın çekilme kararı ABD ile Türkiye arasındaki müzakere sürecinin başladığı bir dönemde Moskova'yı ziyaret etti. Tabii ziyaretin Suriye bağlamı dışında ikili ilişkiler anlamında da önemli gündem maddeleri vardı. Hem ekonomi açısından hem de enerji jeopolitiği açısından önemli görüşmeler yaşandı. iki lider karşılıklı ticaret hacminin 100 milyar dolar çıkartılması konusunda kararlı. Bunun altyapısını oluşturabilmesi adına da serbest ticaret dinamiklerinin daha da güçlendirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması gerekiyor. Tabii Türk müteahhitlerinin 3 milyar dolardan fazla 2018'de sadece Rusya'da yaptıkları yatırımlar var. Bunların daha da artırılması. Yine 6 milyon civarında Rus turist 2018'de Türkiye'yi ziyaret etti. Bunun 2019'da daha da artırılması. Vize meselesinde Rusya'nın hala Türkiye'nin bazı sahiplerini karşılamadığını görüyoruz. Serbest insan dolaşımı açısından vizelerin tamamen kaldırılması konusunda Türkiye'nin yaptığı baskılar var. Tabii bunun ötesinde özellikle ortak para birimlerinin karşılıklı ticarette kullanılması meselesi. İki lider buna çok önem veriyor. Çünkü gerçekten de hem Türk lirası hem de Rus rublesi uluslararası operasyonlara maruz kalarak ciddi değer yitirmesine neden oldu. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar döneminde ruble çok ciddi devalü oldu. Yine Türkiye'de işte Brunson olayı çerçevesinde ABD ile karşı karşıya kaldığı bir dönemde ABD kendi para birimini adeta silah olarak kullanarak lirada ciddi bir devalüasyona neden oldu. Dolayısıyla bu dolarizasyon sürecini aşabilmek için bölge ülkeleri işte Çin'in, İran'ın gibi ülkelerin de içerisine dahil olduğu bir paktın daha fazla yerel para birimleriyle ortak ticaret yapması. Bu konuda bir mekanizma finansal altyapının oluşması için tarafların görüşmeleri var. Bu önemli bir başlıktı. Bunun ötesinde ise tabii enerji politiği. Burada Rusya önemli bir arz sağlayıcı. Türkiye ise hem talep eden, enerji talep eden bir ülke hem de Avrupa'ya Türkiye üzerinden enerji kaynaklarının ulaşması için bir yol. Bu anlamda Türkiye kendi stratejik önemini artması için kendisi üzerinden bor hatlarıyla hem doğalgaz hem petrolün taşınmasını sağlamaya çalışıyor. İşte TANAP projesi yanında hayata geçti. Şimdi Rusya ile işte Türk akımının hayata geçmesi çok önemli. Burada Rus gazının Avrupa'ya Türkiye üzerine ulaştırılması sağlanacak. Tabii Türkiye sadece bir ulaşım hattı olmak istemiyor. Aynı zamanda bir hub olmak istiyor. Bunun için de çabaları var. Evet, bunun dışında nükleer enerji meselesi, Akkuyu santrali konusunda liderlerin görüştüklerini gördük. Tabii ama bizim kendi uzmanlık alanımıza geçersek bunların ötesinde liderlerin ana gündem maddesi Suriye'ydi.
Evet.
Suriye bağlamında ise iki tane önemli başlık vardı. Bir tanesi İdlib konusu. İkincisi ise işte ABD'nin çekilme süreci ve Fırat'ın doğusuyla Manbij meselesi. Beklenenden daha iyi bir daha başarılıydı görüşme. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Çünkü görüşme öncesinde Rus medyasının özellikle Türkiye'ye yönelik bazı olumsuz haberler yapılmaya başlanmıştı. Özellikle İdlib konusunda Türkiye'ye yönelik Rusya'nın yeni bir baskısı olabilir. Yeniden buraya bir askeri harekat için Türkiye zorlanabilir şeklinde. Yine Lavrov, Rus Dışişleri Bakanlığı bu konuda açıklamalar yapmıştı. Çünkü İdlib'de dinleyicilerimizle bunu da paylaşalım. Bazı gelişmeler yaşandı. Özellikle Heyet-i Tahrir Şam yapılanması, Türkiye'nin dolaylı olarak desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne yönelik bir askeri harekat başlattı ve Nurettin Zengi grubu, yine Ahrar-ı Şam grubunu elimine etmeyi başardı ve kendi etkinlik alanını İdlib'de artırdığını gördük. Türkiye bunu dengelemeye yönelik bazı hamleler yaptı aslında. Felak Kuşam yapılanmasını tekrardan ortaya koydu. Nurettin Zengi ve Ahrar'ın dağılan güçleri bu Felak'ta birleşerek bir denge unsuru oldu ama yine de HTŞ, Heyet-i Tahrir Şam etkinlik alanını İdlib sahtında güçlendirdi. Bu da Türkiye'nin de Rusya'nın da arzu etmediği bir denklemdi. Çünkü orada aslında Rusya ile Türkiye arasında bir İdlib anlaşması yapıldığında Heyet-i Tahrir Şam'ın da bir şekilde zayıflatılması ve silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması gerekiyordu. Bu tam olarak hayata geçirilemedi. Ancak Rusya tarafından bakarsak da rejimin de ciddi anlamda anlaşma ihlal ettiğini ve İdlib'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini gördük. Bu bağlamda ŞTŞ'nin üzerinden Rusya'nın Türkiye'ye bir baskı yapması söz konusu olabilir mi? Ya da Fırat'ın doğusuna Türkiye enerjisini harcarken bunu fırsata çevirmeye çalışabilir mi şeklinde bir düşünce vardı. Ama anlaşma konusunda mutabık kaldı ülkeler, liderler. Bu İdlib anlaşmasının devam ettirmesi gerektiğini, burada bir askeri harekatla şu an için sonuç alınamayacağını, çünkü 3,5 milyon insan burada yaşıyor ve bunun çok ciddi bir insanın maliyet üretebileceği ortaya çıkmıştı. Bu konuda Türkiye yönelik Rusya'nın evet belli anlamda bir baskı süreci hayata geçirebileceğini ama bir askeri harekata Türkiye'yi zorlamaya yönelik henüz bir adım atılmadığını gördü. Bu da Türkiye'nin elini Amerika ile yürüttüğü müzakerelerde güçlendirecek bir öğe olacak diye düşünüyorum.
Türkiye-Suriye konusunda hem Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerine devam ettiriyor hem de Rusya ile görüşüyor. Peki Türkiye'nin Suriye'de başarılı olabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya'dan biriyle mi yoksa her ikisiyle mi anlaşması gerekiyor?
Yani şu anda tabii Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeler Fırat'ın doğusuna yönelikti. Ciddi anlamda uzadı. Burada aktörler şunu yapmaya çalışıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere. Kompartıman siyaseti izliyor. Yani mesele bazlı. Hangi ülkeyle çıkarlarınız örtüşüyorsa o ülkeyle Suriye sattığında o meselede birlikte hareket ediyorsunuz. Mesela İdlib'e yönelik Rusya, rejim ve İran askeri harekat yapma konusunda ciddi bir kararlılığa sahipti. İdlib'in etrafından ciddi bir askeri yığınak yaptılar. Ama Türkiye o dönemde Avrupa devletlerini ve Amerika'nın da desteğini alarak Rusya'nın karşısında güçlü bir direnç gösterdi ve Rusya'yı masaya çekerek İdlib konusunu anlaşmaya itti. Burada Türkiye'nin konjonktürel olarak o mesele bazlı Batı ülkeleriyle birlikte hareket ettiğini gördük. Ama başka konularda ise tam tersi Rusya, Türkiye, İran paktının ABD'ye karşı harekete geçmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla burada aktörler birbiri olan ilişkilerini üçüncü aktörlere karşı bir dengeleyici unsur olarak kullanıyor. Şu anda Türkiye'nin önünde Ruslarla da çakışan çıkarları var. Kesişen, örtüşen çıkarlar var. ABD ile de dolayısıyla bu anlamda her ikisini birbirine karşı dengeleyici unsur olarak kullanmak durumunda. Şimdi Fırat'ın doğusunda Putin'le yapılan görüşmelerde basın toplantısında da Putin Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Bunlara yönelik hamle yapması konusunda Türkiye'yi destekliyoruz dedi. Ama orada bir Ankara Anlaşması'na referans verdi. Yine rejimle Kürt unsurlular olarak tanımladığı PKK arasındaki görüşmeleri desteklediklerini söyledi. Bunlar tabii Türkiye'nin kabul edemeyeceği şeyler. Nihayetinde Türkiye Rusya'yı bir müttefik olarak görüyor. Aslan sürecinin garantör ülkeleri olarak. Ama Rusya hala PKK'yı terör örgütü olarak tanımıyor. Onun PYD-YPG unsurlarını da dolayısıyla terör örgütü olarak görmüyor ve rejimle bu yapılanmalar arasındaki görüşmeleri de desteklediğini ifade edebiliyor. Dolayısıyla bazı çelişkiler var burada. Ama Türkiye Aslan sürecinin devam etmesinden yana Fırat'ın doğusunda zaten Rusya'nın çok ciddi bir caydırıcılığı yok. Yani bir Afrin'e, İdlib'e yönelik askeri hareket içerisinde olduğunuzda orada Rusya'nın askeri güç temerküzünün tam içerisindesiniz. Himeyim askeri üssü orada S-400'ler hemen Laskiye'de konuştu ve Rusya'nın etkinlik alanında. Dolayısıyla Türkiye Afrin'e hava harekatı düzenlerken Rusya ile bunu koordine etmek durumunda. Ama şimdi Fırat'ın doğusu için bambaşka gerçeklikler var. Bir defa Amerika'nın nüfus alanından bahsediyoruz. Rusya'nın askeri açıdan güç temerküzü yapamadığı, kontrol altına tutamadığı bir yer. Türkiye'nin eli çok daha kendisi askeri açıdan güçlü. Dolayısıyla Rusya ile evet bir koordinasyon Türkiye sağlamak istiyor. Ama Rusya'ya rağmen de gerekirse Fırat'ın doğusunda çok kapsamlı büyük askeri harekatlar içerisine girebilir. Güvenli bölgeye oluşturabilir. Ama Rusya ile bir müzakere süreci yürütmek isteniyor. Rusya da iki şey yapmak istiyor. Bir, ABD'nin çekilme sürecini önünü açmak, bunu engelleyici bir hamle yapmak istemiyor. İki, durumu fırsata çevirerek Türkiye'nin PKK ile olan mücadelesini Türkiye ile Şam yönetimi arasında bir ilişki başlatmak. Türkiye'yi, Şam yönetimi Türkiye meşru bir aktör olarak sunma çabasını, Ankara Anlaşması'na referans vermesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü bağlamında Şam yönetiminin egemenlik alanına vurgu yapması Putin'in temelde buna yönelik.
Peki Türk üssüne saldırı girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, şimdi Irak'ta yaşanan menfur bir hadise. Duhok'ta bir provokasyon olduğu çok açık. Burada Türkiye bölgede PKK terör örgütü üstlendiği için sıklıkla hava harekatı yapıyor bölgelerde. Ve burada sivillerin öldüğüne yönelik bir algı üretilmeye çalışıldı. Bununla ilgili bir soruşturma yürütülüyor. Tam olarak bilmiyoruz buradaki tabii sivil zayiatı var mı yok mu ama PKK'nın tabii sivil alanları, meskun mahalleleri kullanması ve burada ne yazık ki zaman zaman sivillerin de hava bombardımanlarında istenmeyen bir şekilde kayıp vermesine neden olabiliyor. İşte burada yaşanan halkta oluşan bir öfkeyi PKK'nın provoke etmesi ve Türk askeri üssüne karşı bir eylemsellik içerisine dönüştürmesiyle yaşanmış bir hadise söz konusu. Bölgede işte birkaç yüz kişilik bir grup Türk askeri üssüne yöneliyor. Burada tabii yerel KDP'ye bağlı peşmerge ve asayiş güçlerinin de önlem almaması çerçevesinde ne yazık ki Türk üssünün yakınına kadar bunlar gelebiliyor ve içeri girmeye çalışıyorlar. Tabii Türk askeri burada silah kullanma yoluna gitmek istemiyor. Hı hı. Sivil zayiat oluşması için ve geri çekiliyor oradaki askerler ve orada Türk askeri araçlarının yakılması gibi menfur hadiseler yaşanıyor. Tabii PKK'nın temel amacı burada sıradan halkla Türk askerini karşı karşıya getirip orada kışkırtıcı eylemler yaparak sivil zayiatı oluşturmak ve bunun üzerinden hem Kürt milliyetçiliği pompalamak hem de terör propagandası yapabilmek. Türk askeri ise orada bunu önleyici şekilde sivil zayiatı oluşmaması için geri adım atmayı tercih ediyor. Tabi ardından Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar var. Özellikle Başbakan Neçirvan Barzani net bir şekilde bu hadisenin arkasında PKK'nın olduğunu, PKK'nın sorumsuzca sivilleri kışkırtmaya çalıştığını, asıl Türk hava harekatlarının bölgede yapılmasının sebebinde PKK'nın bu bölgeyi üs olarak kullanması çerçevesinde olduğunu, PKK'nın sorumsuz bir şekilde sivil bölgeleri kullanmaması, başka komşu ülkelere yönelik saldırılar için İKB topraklarını kullanmaması gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu. Burada tabii Türkiye'den yana bir pozisyon aldı ama Türkiye tabii burada yerel asayiş ve peşmergenin sivil unsurların Türk asker üssüne ulaşması neden engellemediğinde meşru olarak sorması gerekiyor. Orada yerel anlamda bilinçli bir operasyon mu var yoksa bir ihmal mi var? Bunun da ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.
Programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz Sayın Acun. Venezuela'da yıllardır evet. süre gelen giderek derin bir toplumsal ve insani krize dönüşen ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar geçen hafta çok kritik bir aşamaya geldi. Ülke nasıl bu duruma geldi? Venezuela'da yaşanan gelişmeleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Tabii ben Latin Amerika uzmanı değilim. Daha mütevazi şekilde kendi kişisel gözlemlerimi aktarabilirim. Tabii burada bir sosyalist yönetim deneyimi var. Chavez iktidara geldi. Ardından Maduro bu iktidara devam ettirdi ve Amerika'nın işte başından beri hazmedemediği bir siyasal süreç Venezuela'da yaşandı. Amerika'nın arka bahçesi olarak ifade edebileceğimiz ve bundan da daha önemlisi dünyanın en büyük petrol yataklarına sahip ülkesinden bahsediyoruz. Bir sosyalist yönetimin olması aynı Küba'da olduğu gibi Amerika'nın hazmedemediği ve devamlı bunun etkisini sınırlandırıp diğer Latin Amerika'sı ülkelerine de bu sosyalist yönetim deneyimin yayılmamasını çabaladı. O yüzden daha ilk dönemlerden itibaren ekonomik yaptırımlar uygulayarak baskı altına almak istedi. Özellikle son dönemde ise Trump iktidarıyla birlikte bunun çok daha artırıldığını gördük. Ülkede tabii çok ciddi bir fakirlik yaşanıyor. Ekonomik kriz var yıllardır. Ülke en son 2011 yılında sanırım büyüme göstermiş. Ardından hep çifhaneli rakamlarla küçülen bir ekonomiden bahsediyoruz. Burada tabii Chavez Maduro yönetiminin kendi hataları da muhakkak söz konusu. İyi bir ekonomi modeli ortaya koyabilmiş değiller ama ABD'nin ve diğer batılı ülkelerin ekonomik yaptırımları ve bu ülkeye yönelik hamleleri de tabii çok belirleyici oldu. Petrol üretimi ve ihracatın ciddi anlamda yıllar içerisinde düştüğünü gördük. 3,5-4 milyon varillerden 1,5 milyon varille kadar inmiş bir üretim, ihracat söz konusu. Bu da ekonomiyi ciddi anlamda tabii yıpratıyor. Petrol fiyatlarının, varil fiyatlarının düşmesi de tabii bunu etkiledi ve ciddi bir ekonomik sefalet oldu. İçeride ciddi bir muhalefet var. Maduro ile muhalefet arasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Daha önce Yasama Meclisi kaybetti Maduro. Ardından o meclisi lağvederek yeni bir kurucu meclis kurdu. Eski meclis seçim sürecini tanımadı. Yeni başkanlık seçimlerine katılmadı muhalefet. Ve muhalefetin de ABD tarafından desteklendiğini biliyoruz. Yine Latin Amerika'daki birçok ülke şu anda Venezuela'daki muhalifleri destekliyor. Ve ABD'de artık Maduro'nun meşruiyetini yitirdiğini ve Yasama Meclis Başkanı'nı meşru geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını ortaya koydu. Bu da Maduro üzerindeki baskıyı iyice artırmış durumda. Yine dün alınan bir kararla Venezuela'ya ekonomik açıdan özellikle petrol ihracatı açısından yeni yaptırımlar uygulandı. Ülkenin ABD'deki mal varlıklarını donduruldu ve bir kısmının muhalif liderlere tahsis edilmesi söz konusu olacak. Burada bazı askeri seçenekler dahi ABD tarafından konuşulmaya başlandı. Amerikan işte Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton'un yaptığı dün basın toplantısında ilginç bir kare de vardı. Not defteri basın mensupları tarafından görüntülendi ve burada Afganistan çekilmesi sayesinde Kolombiya'ya 5000 ABD askeri konuşlandırabileceğiz şeklinde bir şey vardı metin. Bu da tabii Kolombiya Venezuela sınırında olduğu için bura üzerinden Venezuela'ya acaba bir askeri harekat mı planlanıyor şeklinde. Hı hı. Bu bilinçli bir görüntü de verilmiş olabilir.
Evet.
Ama Amerika'nın şu anda elitlerinin, siyasi kararlıcıların aklındakini ortaya koymuş da olabilir. Tabii zor bir dönem. Şu anda 3,5-4 milyona yakın Venezuelalı komşu ülkelere mülteci konumuna düştü. Başta Brezilya olmak üzere etraftaki ülkelere sığınmaya çalışıyorlar. Ciddi bir ekonomik kriz var. Toplumsal yapı tamamen parçalanmış durumda. Başta ABD olmak üzere emperyal bir mücadele var. Tabii Maduro'yu destekleyen ülkeler de oldu. Türkiye destek açıkladı. Ama daha ziyade tabii Rusya ve Çin, Meksika'nın desteği önemliydi. Ama burada tabii Venezuela'ya zor günler bekliyor. Zaten ciddi bir fakirlik ve ekonomik kriz varken şimdi ABD'nin yeniden yaptırımlar uygulaması, Avrupa'nın buna katılma olasılığı çok yüksek. Yine bölgedeki Latin Amerika ülkelerinin bazıları, Brezilya başta olmak üzere, Kolombiya başta olmak üzere bunun bir parçası. Burada bazı askeri darbe girişimleri söz konusu olabilir ki zaman zaman buna yönelik basına yansıyan görüntüler de oluştu. Ya da bir şekilde Maduro'yu iyice zayıflatıp ardından bir hamle yapma eğilimine girebilirler. Maduro'nun önünde çeşitli seçenekler var. Yeniden seçime gidebilir. Üçüncü ortadaki bazı Türkiye, işte İspanya gibi ülkeler, Meksika gibi ülkelerin arı buluculuğunda muhalefetle görüşme gibi bir süreç işletilebilir. Bunu tabii önümüzdeki günler gösterecek. Bizim için tabii şöyle bir önem var. Türkiye darbe girişimleri yaşamış bir ülke.
Evet.
Dolayısıyla bizim normal ötesinde bir hassasiyet bu olaya geliştirdik. Bir iktidar ne kadar kötü olursa olsun dış müdahaleyle ve eğer kendi halkını aynı Esed gibi katletmiyorsa.
Evet.
Hı hı. Çünkü bu soru da soruluyor. Onu belki açabiliriz. Askeri darbelerle devrilmesini arzu etmiyoruz.
Hı hı.
Ama tabii burada Suriye rejimi bir istisnaydı. Yani Esed rejimi bir iş savaşının içerisine girdi ve yüz binlerce insanı katletti.
Kendi halkını tabii katletti.
Bunu Venezuela ile kıyaslamak çok mümkün, hı hı, olmayacak. Dolayısıyla Türkiye prensipler ülkeler düzeyinde burada Venezuela'ya bir müdahale olmaması gerektiğini, demokrasinin kurallarını işlemesi gerektiğini, hı hı, ortaya koyuyor. Tabii ikinci mesele ise petrol fiyatları. 1,5 milyon varil az bir rakam değil. Hala önemli bir üretim kapasitesi var. Ve eğer burada yaptırımlar devam eder ve bu üretim düşerse, hı hı, petrol fiyatlarının kısa vadede artmasına neden olabilir. Ama eğer bir sonuç oluşur ve yaptırımların kalkacağı bir denklem üretilebilirse ve Venezuela petrol piyasasına tekrardan uluslararası yatırım gerçekleşirse potansiyel açıdan 4-5 milyon varile kadar kısa vadede, orta vadede üretim söz konusu olabilir. Bu da petrol fiyatlarının çok ciddi anlamda aşağı düşmesini beraberine getirebilir. Bu perspektifle de meseleye bakmak lazım diye düşünüyorum.
Evet. Programımızın sonuna geldik. Açıklamalarınızdan dolayı, hı-hı, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlar diliyorum.
Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Küresel analiz.